Birinci kaset, ikinci yüz, sayfa 22. Bu dokunaklı törenlerden sonra imparator, bütün adamları ve hizmetkarları ile helalleşmek ve bir vakitler hayatında onlara karşı işlediği suçları bağışlatmak için son bir defa ve kimseye gözükmeden sarayına dönüyor. Bu işi bitirdikten sonra da atına atlıyor, büyük düşmanı 2. Mehmet'le aynı anda ve askerlerinin kalbini ateşlemek için surların bir ucundan öteki ucuna kadar hayvanını sürüyor. Gece bütün karanlığı ile üzerlerine çökmüş bile. Artık ne bir ses yükseliyor ne de bir silah şakırdıyor. Ama duvarların arkasındaki bu binlerce insanın heyecan dolu ruhu doğacak günü ve ölümünü bekliyor. Herkesin unuttuğu kapı. Kerka Porta. 2. Mehmet sabahın birinde hücum işaretini veriyor. Muazzam sancaklar dalgalanıyor ve trompetlerin şamatası, fanfarların acı feryatları, köslerin, çimbalların, flütlerin keskin ahengiyle insan feryatları, top gürleyişleri muazzam bir kasırga halinde gökyüzüne yükselirken merdivenler ip ve kargılarla tepeden tırnağa silahlı yüz binlerce insan bir tek Allah Allah Allah feryadı kopararak surlara saldırıyor. Surları karşı ilk olarak başı bozuk ismi verilen acemi kıtalar insafsızca harcanarak sürülüyor. Bu yarı çıplak vücutlu insanlar sadece sultanın planındaki bir aldatma görevini yerine getirmek için buradalar. Evet, bu yarı çıplak vücutlar düşmanı bozacak ve zayıf düşürecek ve asıl kuvvetler ancak o zaman savaşa sürülecektir. Ellerinde yüzlerce merdiven taşıyan bu öne fırlatılmış, bu kamçılanmış insanlar karanlığın içinde ileri atılıyorlar, burçlara tırmanıyorlar, savunucular tarafından geri fırlatılıyorlar ve hiçbir dönüş yolları kalmamış bu zavallılar durmadan ve yeniden hep aynı hedefe saldırıyorlar. Sadece feda edilmek için ayrılmış olan bu savaş kurbanlarının arkasında bekleşen esas kuvvetler onları durmadan tekrar tekrar hep aynı yere %100 ölümün kucağına sürüyorlar. Savunucular da henüz üstünlüğü elden bırakmadılar. Ok ve ateş yağmuruna rağmen vücutlarındaki zırhlar sapasağlam duruyor. Ama asıl tehlike yorgunluktan gelecektir ki Sultan Mehmet'in buna güvenmekte hakkı var. Tutuşmak zorunda kaldıkları bu savunma savaşı onları sırtlarında ağır teçhizatlarıyla saldırının geldiği yerlerin birinden ötekine sıçramak ve büyük bir hızla üstlerine atılan düşmanın hafif piyadesi ile çarpışa çarpışa kuvvetlerinin bir kısmını tüketmek zorunda bırakıyor. 2 saatlik bir boğuşmadan sonra etraf ağırırken düşman yeni saldırı kıtaları ile saldırmaya başladığı bir sırada savaş tehlikeli bir durum alıyor. Zira bu Anadolulular disiplinini talim görmüş savaşçılardır. Savunucular gibi zırhlarla korunmuşlardır. Sonra da sayı üstünlükleri vardır ve çok iyi dinlenmiştirler. Oysa savunucular düşmanın açtığı şu veya bu gediye karşı koymak zorundalar. Buna rağmen saldırıcılar hala ve her yerde geri atılıyorlar ve sultan son yedeklerini, Osmanlı ordusunun gözde askerlerini, esas kıtalarını teşkil eden Yeniçerileri savaşa sürmek zorunluluğunu duyuyor. O zamanki Avrupa'nın tanıdığı en iyi ve seçkin asker olan bu 12 bin delikanlının başına sultan geçiyor. Yorgunluktan bitkin düşmanın üzerine muazzam bir uğultu halinde saldırıyorlar. Biraz olsun savaşa yarayacak kuvvetleri de, gemilerdeki denizcileri de surların başına çağırmak için şehirdeki bütün çanları çalmanın tam zamanıdır. Zira kesin sonucu verecek olan savaş başlamaktadır. İşte bu sırada savunucular bir talihsizliğe uğruyorlar. Ceneviz kıtalarının kumandanı olan kahraman savaşçı Giustiniani bir taş darbesiyle ağır surette yaralandığı için geriye götürülüyor ve bu olayın tesirinde kalan savunucuların çabası bir an gevşer gibi oluyor. Ama düşman tehdidinin arttığı bu noktaya imparator kendi yetişiyor ve saldırı merdivenlerini aşağı yuvarlamak imkanı bir defa daha ele geçiyor. İki zıt irade karşılaşmış ve Bizans bir soluk alacak kadar da olsa kurtulmuş gibidir. Tehlikenin büyüklüğü altında kendilerini toplayan savunucular saldırıların en korkuncunu alt etmiş bulunuyorlar. İşte bu sırada hüzün verici bir olay, tarihin bilinmez hükümlerinde zaman zaman kendini gösteren o esrar dolu anlardan biri Bizans'ın Alanya'sına kesin darbeyi indiriyor. Hemen hiç akla gelmeyen bir şey olmuştur. dış surlarda açılan bir sürü gediğin, asıl saldırı yerine yakın bir tanesinden içeriye birkaç Türk sokuluyor. İç sura karşı bir davranışı göze alamıyorlar. Fakat meraklarını yenemedikleri için iki sur arasında aylak aylak dolaşırken, Kerkaporta denilen kapının aklın alamayacağı bir unutkanlık yüzünden açık kalmış olduğunu görüyorlar. Esasında burası barışta ve büyük kapıların henüz açılmadığı saatlerde yayalara açılmış küçük kapılardan biriydi. Böyle hiçbir askerlik değeri bulunmadığı için de bu kapının varlığı son gecenin büyük heyecanı arasında unutulmuş olmalıydı. Yeniçeriler bir ölü sessizliği içindeki istihkamın ortasına rastlayan bu küçük kapının şu anda kendilerine açık bulunduğunu hayretle görüyorlar. İlk önce bir savaş aldatmacasından kuşkulanıyorlar. Her gediğin, her mazgal deliğinin ve bütün istihkam kapılarının önünde binlerce cesedin yükseldiği, saldıranların üzerine kızgın zeytinyağlar ve oklar yağdırıldığı bir sırada, önlerinde bir pazar günü sessizliği içinde ve ta şehrin ortasına kadar açık bu Kerkaporta kapı içinde herhangi bir yanlışlık olabileceğini umuyorlar. Ne olur ne olmaz diye yardımcılar çağrılıyor ve hiçbir karşı koymaya rastlamayan bütün bir kıta asker, hiçbir şeyin farkında olmayan dış sur savunucularının ardını birdenbire çeviriyor. Birkaç savaşçı, Türkleri kendi safları arasında sanıyor ve bütün savaşlarda toplardan çok daha öldürücü darbeler indirmiş olan uğursuz bir feryat, kulaktan kulağa yayılan yalandaki kudretli feryat yükseliyor. Şehir alındı. Seslerini gittikçe daha fazla yükselten Türkler çılgınca haykırışıyorlar. Şehir alındı, şehir alındı ve bu tek feryat bütün direnci kırıyor. İhanete uğradıklarını sanan savaşçılar vakit geçirmeden limana varıp gemilere kapağı atmak ve canlarını kurtarmak için yerlerini bırakıyorlar. Kendisine bağlı birkaç adamının başına geçen Konstantin'in şehre girmekte olan düşmana karşı ileri fırlaması da boşuna. Müthiş bir kargaşalığın arasına düşen imparator, kendisini tanımayan bir düşman askerinin darbeleri altında can veriyor. Ancak ertesi gün bir ceset yığınında altın kartallarla işlenmiş bir çift erguvan renkli pabuç göze çarptığı zamandır ki, son Doğu Roma imparatorunun bir Romalı gibi onuruyla çarpışarak canını ve ülkesini kaybettiği anlaşıldı. Herkesin unuttuğu bir kapı olan Kerkaporta, küçücük bir rastlantı, dünya tarihinin gidişini değiştirdi. Haç alaşağı oldu. Tarih bazı belirli sayılarda oluşur. Bu zafer gününün ikindi üzerine doğru II. Mehmet artık kendisinin olan şehre giriyor. Büyük bir ağırbaşlılık ve gururla muhteşem bir bakla kırı ata binmiş olduğu halde hiçbir tarafa bakmıyor. Zira kendisine zaferi kazandırmış olan askerlerini tedirgin etmek istemiyor. Şu anda ilk defa geçtiği bu Bizans şehrindeki hedefi herhangi bir kazanç değil. O zaten her şeyi kazanmış bulunuyor. Atının üstünde gururla ilerleyen sultanın hedefi Bizans aleminin göz alıcı sembolü olan Ayasofya'dır. O ulaşılması imkansız görünen bu pırıltılı kubbeye çadırının bulunduğu yerden 50 günden fazla bir süre özlemle hep karşıdan bakmıştı. Artık şu anda o göz alıcı kapıdan içeri girebilecektir. Fakat Mehmet bir defa dahadır ki sabırsızlığını yenmesini biliyor. Bu kiliseyi tanrısına dünya var oldukça kalsın diye adamadan önce şükran borcunu ödeyecek sultan büyük bir alçak gönüllülükle atından iniyor ve yere kapanarak dua ediyor. Sonra da bir avuç toprak alıp başının üzerinden serpiyor ve bu davranışıyla ölümlülüğünü hatırlamak, zaferi ile mağrur olmamak istiyor. Tanrısına bağlılığını gösterdikten sonradır ki sultan ayağa kalkıyor ve tanrısının ilk ve gönülden bir kulu olarak adımını Ayasofya Kilisesi'ne, Kutsal Justinianos Katedrali'ne atıyor. Büyük bir meraka kendini kaptırmış olan sultan, bu göz alıcı yapıyı, mermer ve mozaikleri, pırıl pırıl yanan yüksek kubbeleri, boşluk içinde ışığa doğru uzanan zarif kamerleri süzüyor. Bu eşsiz ihtişam içindeki dualar sarayının kendisine değil, büyük tanrısına ait olduğunu kuvvetle hissediyor. Derhal bir imam getiriyor ve padişah, yüzü Mekke'ye çevrili olduğu halde, bütün evrenin mutlak hakimi olan Tanrısına bu Hristiyan mabedi içinde ilk namazını kılarken minbere çıkan imam da İslam dininin şartlarını yerine getiriyor. Hemen ertesi günü ustalara eski dinin bütün işaretlerini ortadan kaybetmek işi emrediliyor. Mihraplar yıkılıyor, mozaikler badana ile örtülüyor ve yeryüzünün bütün acılarını kucaklamak ister gibi bin yıl kollarını açmış olan haç, Ayasofya'nın tepesindeki salip boğuk bir gürültü çıkararak yere kapaklanıyor. Gürültü kilisenin içinde ve dışında gümbürtülü yankılar bırakıyor. Zira bu düşüşten ötürü ki bütün batı alemi kendini topluyor. Haber Roma'da, Venedik'te, Floransa'da korkunç yankılar bırakıyor. Uyarıcı bir gök gürültüsü gibi Fransa'ya ve Almanya'ya geçiyor. Korkudan tüyleri diken diken olan Avrupa, kendi uyuşuk kaygısızlığı yüzünden şu herkesin unuttuğu kapıdan, uğursuz Kerkaporta'dan içeriye dalmış, yıkıcı yeni bir güç yüzünden yüzyıllar boyunca elinin kolunun bağlı ve hareketsiz kalacağını anlıyor. Fakat insan hayatında olduğu gibi tarihte de kaybedilmiş bir anın yanıp yakınma ile bir daha geri geldiği görülmemiştir. Bir tek saatin kaybettirdiği şeyi bin yıl bile geriye getiremez. Ölmezliğe sığınış. Büyük Okyanus'un keşfi. 25 Eylül 1510. Bir gemi donatılıyor. Kolomb, Amerika'yı keşiften döndükten sonra Sevil ve Barcelona'nın kalabalık caddelerinde yaptığı zafer alayında halkın merakını çeken ve değerine paha biçilmeyen bir sürü şey, o ana kadar hiç bilinmeyen bir ırkın kırmızı derili insanları, görülmemiş hayvanlar, haykıran papağanlar, hantal tapirler ve az zaman sonra Avrupa'yı kendilerine vatan edinecek olan ilginç bitkiler ve yemişler, Hint buğdayı, tütün, Hindistan cevizi sermişti gözler önüne. Çılgınca bayram eden halk bütün bunları meraklı bir hayranlıkla karşıladı. Fakat kral ve kraliçe ile danışmanlarını en fazla heyecanlandıran şey birkaç ufak sandık ve sepetteki altın oldu. Kolomb'un yeni Hindistan'dan getirdiği altının miktarı pek fazla değildi. Değiş tokuşla ya da yerlilerden aldığı birkaç ziynet eşyası, birkaç küçük çubuk ve bir iki avuç altın tozu, altından daha çok altın tozu, kısacası bütün ganimet, olsa olsa birkaç yüz düka altını basmaya yetecek kadar bir şey. Fakat bir dahi muhayyilesine sahip olan ve o anda inanmak istediği şeye körü körüne inanan, hem tam bu sırada Hindistan'a denizden gitmek iddiasında müthiş bir başarı kazanmış bulunan Kolomb, bu gördüklerinin sadece ilk ve küçük bir girişimde elde edildiğini ustaca uyduruyor. Bu yeni adalarda sayısız altın madenlerinin bulunduğu üzerine güvenilir haberler verilmişti. Oradaki bazı tarlalarda ince bir toprak tabakasının altında ve dümdüz plakalar halinde bu paha biçilmez maden yatıyordu. Basit bir kürekle kolayca kazıp ortaya çıkarmak kabildi. Ama buradan güneyde öyle ülkeler varmış ki kralları kadehlerine altın fıçılardan doldururlarmış ve buralarda altına İspanya'da kurşuna verilenden daha az değer verilirmiş. Her zaman için para sıkıntısı çeken kral, kendi memleketinde bulunan bu yeni altın ülkesinin hikayesini büyük bir sarhoşlukla dinliyor. Zira Kolomb'un o muhteşem deliliğini anlatılan şeylerden kuşkulanacak kadar öğrenmemişler henüz. İkinci yolculuk için büyük bir filo hazırlanıyor. Hem de bu defa tayfa bulmak için tellallar ve davulcular da gerekli değil. Bu yeni keşfedilen altın ülkesinde altının avuçla toplandığı haberi bütün İspanya'yı çıldırtıyor ve El Dorado'ya, altın ülkesine yolculuk etmek için yüzlerce ve binlerce insan akıyor. Fakat bütün şehirlerden, bütün köy ve kasabalardan doğru akıp gelen bu ihtiras seli ne hüzün vericidir. Başvuranlar, hanedan armalarını altınla daha iyi yaldızlamak hevesine düşmüş gerçek soylular, İşleri kötü gitmiş serüven düşkünleri ya da yiğit askerler değil sadece. İspanya'nın ne kadar pisliği ve çamuru varsa Polas'a ve Gadiz'e akıyor. Altın ülkesinde karlı bir iş arayan bütün bu vücutları dövmeli hırsızlar, çapulcular, yol kesenler, alacaklılarından kaçan borçlular, şirret karılarından kurtulmak isteyen kocalar, ümitsizler ve işi kötü gidenler, çapulcular ve İspanyol adliyesinin aradığı ne kadar insan varsa hepsi de bu yeni yolculuk için başvuruyor. Bir hamlede zengin olmak için her zorbalığı ve her cinayeti yapmak kararını vermiş açık gözlerin birbirine karışmasından kurulu çılgınca bir insan sürüsü. Bunlar o ülkelerdeki toprağa sadece bir kazma vurmakla insanın karşısında altın külçeleri ışıldıyor diyen Kolomb'un hayallerine birbirlerini öyle inandırıyorlar ki aralarında hali vakti yerinde olanlar bu değerli madeni hemen ve büyük parçalar halinde alıp götürebilmek için uşaklar ve katırlar tutuyorlar. Eğer bu yeni yolculuğa kabul edilmeyi başaramazlarsa o zaman başka bir yol seçmek zorunda kalıyorlar. Oralara daha çabuk varmak ve bütün altınların hepsini silip süpürmek hırsıyla gözleri kararmış serüven düşkünleri kralın iznini falan almayı pek gerekli görmeden kendi hesaplarına gemiler donattırıyorlar ve İspanya bir anda bütün bu tedirgin varlıklarından kötülerin en tehlikelilerinden kurtulmuş oluyor. Espanola valisi yönetimindeki adayı dolduracak bu çağrısız konuklar karşısında dehşete düşmüştür. Gemiler her yıl yükleriyle, her defasında gözü pek heriflerle adaya yanaşıyorlar. Ama gelenler müthiş hayal kırıklığına uğramışlar. Zira ne öyle denildiği gibi buranın sokaklarında avuç avuç altın var, ne de vahşi hayvan avlar gibi üzerlerine saldırdıkları bahtsız yerlilerden bir altın zerresi sızdırmak olanağı kalmış. Vali ve yerliler için korkunç bir kabus olan bu insan sürüleri her tarafı araştırarak aylak aylak ve caniyane dolaşmalarına devam ediyorlar. Bunları adanın imarına iştirak ettirmek için vali boşu boşuna çaba gösteriyor. Onlara toprak veriyor, hayvan dağıtıyor, hatta bol bol insan gücü her birine 60-70 yerliyi köle olarak veriyor. Ama ne o yüksek soylu kişiler ne de eski çapulcular bu işler için öyle fazla heveslidir. Onlar buraya böyle işler görmek, buğday ekmek ya da hayvan gütmek için gelmediler ki. Ekim işleri ya da ürünle ilgili olacak yerde ada halkına eziyet etmeyi de batakhanelerde vakit geçirmeyi yey tutuyorlar. Yerli halkı da birkaç yıl içinde adadan uzaklaştırıyorlar. Kısa bir zaman içinde hemen hepsi öyle bir borçlanıyorlar ki, valinin verdiği topraklardan başka pelerinlerini, şapkalarını ve sırtlarındaki son gömleği bile satmak zorunda kalıyorlar ve yine de satıcıların ve tefecilerin elinden yakalarını kurtaramıyorlar. İşte bundan dolayıdır ki adanın saygıdeğer bir kişisi olan hukukçu Martin Fernandez de Enquison'un 1510 yılında bir gemi donatarak Terra Firma'daki sömürgenin yardımına gitmek üzere adamlar toplaması, Espanola'da bulunan bütün bu işi ters gitmiş insanlar için bir sevinç müjdesiydi. Çünkü iki serüven düşkünü, Alonso de Ojeda ve Diego de Nicuesa, 1509 tarihinde Kral Ferdinand'dan Panama Boğazı ile Venezuela kıyıları yakınında bir sömürge kurmak fermanını almışlar ve biraz fazla acele ederek buraya Castilla de Oro adını vermişlerdi. Parıltılı ad karşısında kendinden geçen, söylenilen her şeye inanan bu dünyadan habersiz hukuk bilgini de varını yoğunu o işe yatırmıştı. Fakat Uraba Körfezi'nde yeni kurulan bu San Sebastian sömürgesinden tek altın gelmedi. Ve bunun yerine sadece keskin imdat çığlıkları yükseldi. Adamlardan yarısı yerlilerle dövüşürken diğer yarısı da açlık yüzünden döküldü. Bağlanmış parasını kurtarmak isteyen Enquiso, servetinin geri kalan kısmını da sarf etmekten çekinmedi ve yardıma gitmek üzere yeni bir heyet hazırlattırdı. Enquiso'ya asker gerektiği duyulur duyulmaz, bütün bu umutsuz insanlar, bütün bu Espanola malları fırsatı kaçırmamak için ve onunla beraber adadan gitmek, sadece buradan uzaklaşmak, sadece borçlulardan ve soluk bile aldırmayan validen kurtulmak istiyorlar. Fakat alacaklılarda, kulağa kirişte adamlar, en çok alacaklı oldukları insanların bir daha suratlarını bile göstermemek üzere sıvışacaklarını fark ediyor ve kendisinden özel izin almayan hiçbir kimsenin adadan bırakılmaması için valiye koşuyorlar. Vali de isteklerini yerine getiriyor. Sıkı bir kontrol uygulanıyor. Enquiso'nun gemisi liman dışında bırakılıyor. Hükümet sandalları devriye geziyor ve mahut çağrısız konuklardan bir tekinin bile gemiye kaçmasına izin verilmiyor. Ölümden namuslu çalışmak ya da yığınla borca girmekten daha az ürken bu umutsuz insanlar, kendilerini arkada bırakarak yelkenlerini şişiren ve yeni serüvenlere doğru açılmakta olan Enquiso'nun gemisine müthiş bir hüzünle baka kalıyorlar. Sandıktaki Adam. Espanola'dan ayrılan Enkison'un gemisi bütün yelkenlerini şişirerek Amerika kara parçasına doğru yol alıyor ve mavi ufukta kalan adanın son çizgileri kayboluyor. Gemi sakin yol almaktadır. Göze çarpacak bir şey de yok. Sadece muhteşem ve pek kuvvetli bir buldog köpeği bir türlü yerinde durmadan güvertede dolaşıyor ve her yerleri kokluyor. Bu gösterişli hayvanın kime ait olduğunu ve nasıl olup gemiye girmiş bulunduğunu kimse bilmiyor. Hem köpeğin son gün gemiye getirilen gayet büyük bir erzak sandığı önünden bir türlü ayrılmadığı göze çarpıyor. İşte bu sandık hiç beklenmedik bir biçimde kendi kendine açılıyor ve içinden tıpkı Kastil şehrinin azizi Santiago gibi kılıç, miğfer ve kalkan ile tepeden tırnağa donanmış olan 35 yaşlarında kadar bir adam çıkıyor. Gözü pek olmanın ve becerikliliğin ilk denemesini böylece herkesin önünde yapmış olan adamın adı Nune de Balboa'dır. Ferez de Caballero'daki soylu bir ailenin çocuğudur. Rodrigo de Bastidas'ın sıradan bir askeri olarak yeni dünyaya yelken açmış ve gemiyle bir süre dolaştıktan sonra Espanola'da karaya çıkmıştır. Ada valisi Nune de Balboa'yı iyi bir sömürgeci yapmak için boş yere çalıştı. O ise valinin verdiği çiftliği birkaç ay sonra yüzüstü bıraktı ve yakasını alacaklılardan nasıl kurtaracağını bilmeyecek kadar meteliksiz kaldı. Ama öteki borçluların yumruklarını sıkarak kıyıda oturduğu ve Enkison'un gemisine kapağı atmak olanağını ellerinden alan hükümet sandallarından gözlerini ayırmadığı bir sırada Nune de Balboa bir erzak sandığına gizlenip kendini elden ele taşıttırmak ve kimsenin böyle bir hileyi hatırına getirmeyeceği hareket anının kargaşalığında gemiye bıraktırmakla Diazo Colombo'nun kordonunu cesurca aşmış oldu. Ancak geminin geri dönülmeyecek kadar adadan uzaklaştığını anlayıncadır ki bu kaçak yolcu ortaya çıktı. İşte gemidekilerin karşısında duruyor. Enkiso bir hukuk adamıdır ve çoğu hukuk bilginleri gibi de romantik şeylerden pek anlamaz. Yeni sömürgenin alkaldesi polis müdürü olarak o bu gibi hilekarları, bu gibi karanlık kimseleri ne ister ne de onların varlığına katlanır. Bundan dolayıdır ki Nune de Balboa'ya kendisini beraber götürmeyi asla düşünmediğini ve ilk rastlayacakları bir adaya ister içinde insan olsun isterse boş bırakacağını sert sert bildirdi. Ne var ki iş bu kadar ileri gidemez. Zira gemi Castilla del Oro'ya doğru yol aldığı sırada bu meçhul boğazlarda dolaşan gemilerin hepsi bir araya gelse sayıları birkaç düzineyi geçmeyecek olan o zamana göre bir mucize. Az zaman sonra ününü bütün dünyanın işiteceği Francisco Pizarro adında bir adam tarafından yönetilen ağız ağıza insan dolu bir sandalla karşılaşılıyor. Sandaldakiler Enkison'un sömürgesi San Sebastian'dan geliyorlar ve bundan dolayıdır ki gemidekiler onları kendi başlarına görevlerini bırakmış hainler sanıyorlar. Fakat sandaldakiler Enkison'u dehşet içinde bırakan şu haberi veriyorlar. Artık San Sebastian diye bir yer mevcut değil ve bu bir zamanın sömürgesinden son kalanlar da onlardır. Kumandan Ojeda bir gemiyle kaçmış. Tek direkli iki sandaldan başka ellerinde bir vasıta bulunmayan kendileri ise bu iki küçük sandala sığabilecek kadar eksilinceye, arkadaşları öle öle 70 kişi kalıncaya kadar beklemişler. Bu iki sandaldan bir tanesi de batmıştır. Pizarro'nun yönetiminde bulunan bu 34 kişi Castilla del Oro sömürgesinden canını kurtarabilen son insanlardır. O halde şimdi nereye gidecekler? Enkison'un adamlarında Pizarro'nun anlattıklarını duyduktan sonra bu yüzüstü bırakılmış sömürgenin korkunç sıtmalı havasına ve yerlilerin zehirli oklarına kendilerini teslim etmek için hiçbir istek kalmadı. Espanola'ya geri dönmekten başka çıkar yol yok. İşte bu tehlikeli olabilecek anda Vasco Nune de Balboa birden ortaya atılarak Rodrigo de Bastidas ile yaptığı ilk geziden ötürü Orta Amerika'nın bütün kıyılarını bildiğini ve hatırladığına göre o zaman sularında bol bol altın bulunan bir nehrin kıyısında Darien adlı bir yer bulduklarını ve yerlilerin de pek güler yüzlü olduklarını söyledi. Yeni sömürge burada kurulmalıydı. O felaket yuvalarında değil. Bu sözleri duyan bütün tayfa derhal Nune de Balboa'dan yana çıktı ve teklifine uyularak Panama'da Darien'e dümen kırıldı. İşe geleneğe uyularak yerlilerin boğazlanmasıyla başlandı. Ganimetler arasında altın da bulunduğu görülünce yeni sömürgenin burada kurulması kararlaştırıldı ve dindarca bir borçluluk belirtisi olarak bu yeni şehre Santa Maria de la Antigua del Darien ismi verildi. Tehlikeli yükseliş. Sömürgenin bütün giderlerini ödeyen bahtsız Enkiso biraz sonra içinde Nune de Balboa ile birlikte o sandığı zamanında denize atmamış olduğundan dolayı müthiş bir pişmanlık duydu. Zira bu gözü pek adam bütün yönetimi eline geçirmişti. Bir hukukçu olarak düzene saygılı yetişmiş Enkiso, henüz o sırada bulunmayan bir vali yerine İspanya tahtı adına bir polis müdürlüğü temsiline çaba gösteriyor ve temizlettiği fakir bir yerli kulübesinde, Sevil'deki adliye dairesinde oturuyormuş gibi pek sert emirler veriyor. Enkiso o ana kadar tek insan ayağının basmadığı vahşi bir tabiat ile çevrilmiş olmasına rağmen yerlilerden altın toplamayı tahtın malıdır diye askerlerine yasak ediyor. Eğitim görmemiş bu sürüyü kanun ve nizama sokmaya çalışıyor. Fakat serüven insanların içgüdüsü. Kılıç adamından yana çıkıyor ve kalem adamına kafa tutuyor. Kısa bir zaman sonra sömürgenin gerçek yöneticisi Balboa olmuştur. Enkiso da canını kurtarmak için kaçmak zorunda kalıyor. Bu yeni toprakta düzeni sağlamak için kralın gönderdiği vali Nicuessa en sonunda gelince Balboa tarafından karaya bile çıkartılmayan ve kralın vermiş olduğu ülkeden kovulan bu bahtsız adam dönüş yolculuğu sırasında boğuluyor. Bir vakitler sandığa saklanmış Nune de Balboa sömürgenin tek adamı oluyor. Fakat bu başarısına rağmen içi rahat değil. Zira açıkça krala karşı geldi ve gönderilen valinin boğulmasına sebep oldu. Bağışlanma şansı pek yok. Kaçmış bulunan Enkiso'nun İspanya yolunda olduğunu, kendisinin de baş kaldırışı yüzünden er geç mahkemeye verileceğini biliyor. Fakat yine de pek umutsuz değil. İspanya çok uzakta ve bir gemi, okyanusu iki kere geçinceye kadar onun bol bol vakti var. Gözü pek olduğu kadar da kurnaz olan bu adam, zorla ele geçirdiği hükümranlığını sürdürecek tek çareyi arıyor. Nune de Balboa, başarının her cinayeti haklı gösterdiğini ve kral hazinesine verilecek yüklüce altınlar sayesinde her türlü suçun unutulabileceği ya da hoş görülebileceği bir zamanda yaşadığını biliyor. O halde önce altın bulmalı, zira altın gücün ta kendisidir. Francisco Pizarro ile ortaklaşa civardaki yerlerin üzerine saldırarak soyup soğana çeviriyorlar. Bu boğazlamaların birinde Balboa amacı bakımından kesin bir başarı kazanıyor. Konukseverliklerini haince ve kabaca çiğneyerek üzerlerine saldırmış olduğu kabile reislerinden biri, Careta adında bir reis, tam ölüme mahkum edildiği sırada ona şu teklifi yapıyor. Yerlileri kendine düşman edeceğine, kabile ile bir anlaşmaya var, bu teklifimin karşılığı olarak sana kızımı vereceğim. Nune de Balboa, yerliler arasında güçlü ve güvenilir bir dostu bulunmanın önemini hemen kavruyor ve Careta'nın teklifini kabul ediyor. Fakat asıl şaşılacak olan, o kızılderili kızı ömrünün sonuna kadar pek hoş tuttuğudur. Balboa, reis Careta ile birlikte hareket etmekle bütün civar yerlileri hükmü altına sokuyor. Ve onların arasında öyle bir güç kazanıyor ki, kabile reislerinin en kudretlisi olan Comerge'nin yanına şan ve şerefle çağrılıyor. Kudretli kabile reisine yaptığı bu ziyaret o ana kadar umutsuz bir serüven düşkününden, tahta karşı gelmiş bir gözü pekten başka bir şey sayılmayan ve Kastil mahkemelerince dar ağacına ya da satıra mahkum edilmiş bulunan Vasco Nune de Balboa'nın ömrü için bir dönüm noktası oluyor. Kabile reisi Comerge tarafından kabul edildiği taştan yapılmış geniş evin göz alıcılığı karşısında şaşkınlığa düşüyor ve kendisi böyle bir şey istemediği halde 3200 dirhem altına kavuşturuluyor. Fakat şaşkınlaşmak sırası şimdi kabile reisinde. Zira yerlere kadar eğilerek kabul ettiği bu gökyüzü çocuklarının, bu ilaha benzeyen kudretli yabancıların gözüne altın ilişir ilişmez hiçbir şan ve ihtişamları kalmadı. Tıpkı zincirinden boşanmış köpek gibi birbirlerinin üzerine saldırıyorlar, kılıçlarını çekiyorlar, yumruklarını sıkıyor ve haykıraşarak birbirlerini yiyorlar. Hepsi de altından arslan payı almak istiyor. Reisin hayret ve horluk dolu bakışları bu çılgın sürüden bir türlü ayrılamıyor. Bakışlarında bir avuç sarı altını, kültürünün bütün ruh ve madde kazançlarından üstün tutan medeni insan karşısında dünyanın dört bucağındaki tabiat çocuğunun duyduğu sonsuz şaşkınlık var. Reis sonunda onlara hitap ediyor ve İspanyollar tercümanın çevirdiği sözleri bir ihtiras ürpertisi içinde dinliyorlar. Comerge, böyle bir hiç yüzünden birbirinize girmeniz ve bu kadar adi bir maden için en ağır işleri, tehlikeleri göze almanız çok tuhaf, diyor. Yukarılarda, şu gördüğünüz yüksek dağların ardında muazzam bir deniz vardır ve o denize dökülen bütün nehirlerin güneyinde altın akar. Oralarda tıpkı sizler gibi gemilerle yolculuk eden, yelken ve kürek kullanan bir kavim oturur. Ve bu kavmin kralları altın kaplarda yemek yerler, altın kaplardan içerler. Oralarda bu sarı madenden istediğiniz kadar bulabilirsiniz. Kabile reislerinin yabancılara izin vermeyeceği muhakkak olduğundan yol tehlikelidir. Fakat bu yol birkaç günden fazla sürmez. Vasco Nune kalbinin durduğunu hissediyor. Yıllar ve yıllardan beri rüyasını gördükleri masalın, altının ülkesinin izleri sonunda bulundu. Kendinden öncekiler bu ülkenin güneyden, kuzeyden her yanına sokulmak istemişlerdi ve bu kabile reisi doğru söylüyorsa, Balboa bu ülkeden sadece birkaç günlük yerde bulunuyor şu anda. Aynı zamanda o devrin Cabot, Colomb, Karerkal gibi bütün büyük ve ünlü denizcileri tarafından boş yere aranılmış şu öteki okyanusun varlığını doğrulayan ve böylece dünyayı çevreleyen yol bulunmuş olacak. Bu yeni denizi ilk görecek ve memleketi adına sahip çıkacak kimsenin adı bu yeryüzünde hiçbir zaman unutulmayacaktır. Balboa kendini bütün suçlarından kurtaracak ve ün kazandıracak hareketin ne olduğunu biliyor. Boğazı herkesten önce geçip Hint'e giden Güney Denizi'ne, Mar del Sur'a açılmak ve yeni altın ülkesini İspanya Kralı adına ele geçirmek. Kabile reisi Comerge'nin evinde geçirilen bir saatlik zaman, Balboa'nın bütün ömrü için önemli oldu. Ve rastlantılar elinde oradan oraya atılan bu serüven adamının hayatı, o andan başlayarak çağları aşacak yüksek bir anlam kazandı. Ölmezliğe sığınış. Hayatı yarılamış olan ve yaratma çağında bulunan bir insan için hayatın kendisine yüklediği görevi keşfetmek kadar büyük bir mutluluk olamaz. Nune'de Balboa kendisi için söz konusu olan şeyin önemini biliyor. Giyotinde son bulacak zavallı bir ömür ya da ölümsüzlük. Fakat önce kralla barışmayı sağlamak ve işlediği suçu zorla hakimiyeti ele almak suçunu böylece sonradan bağışlatıp resmen kabul ettirmek. İşte bundan dolayıdır ki dünkü asi Comerge'den almış olduğu para ihsanından İspanya kralına kanunen vermek zorunda bulunduğu beşte biri Espanola'daki hazine bakanı Pasamonte'ye iyi bir vatandaş olarak yollamakla kalmıyor, kupkuru hukukçu Enkiso'dan çok daha fazla bu dünya işlerinden anladığından hazine bakanının şahsı için de önemlice bir para gönderiyor ve kendisini sömürgenin genel kaptanı diye resmen tanınması yalvarısını eklemeyi de unutmuyor. Gerçi Hazine Bakanı'nın böyle bir şey yapmak için hiçbir yetkisi yok ama para hatırı için Nune de Balboa'ya hukuk değeri bulunmayan geçici bir belge yolluyor. Kendisini her yandan sağlama bağlamak isteyen Balboa, krala kazandırdığı şeyleri sarayda anlatmaları ve kabile reisinden öğrendikleri önemli haberi bildirmeleri için güvenilir iki adamını da İspanya'ya yolluyor. Aynı zamanda Vasco Nune'de Balboa, bana sadece 1000 kişi lazım diye Sevil'e haber gönderiyor ve kendisinden önce hiçbir İspanyolun yapamadığı şeyleri bu kadarcık insanla başarmayı üstüne alıyor. O, yeni denizi keşfetmeyi ve Colomb'un boş yere söz vermekle kaldığı fakat Balboa tarafından zapt edilecek olanı, şu sonunda ortaya çıkmış altın ülkesini de İspanya'ya kazandırmayı boynuna borç biliyor. Bu mahvolmuş insanlar için, bu baş kaldırmış ve umutsuzlar için her şey düzelmeye yönelmiş gibi. Fakat İspanya'dan gelen ilk gemideki haberler fena. Elinden her şeyini aldıkları Enkiso'nun sarayda yapacağı şikayetlerin tesirini azaltmak için derhal İspanya'ya göndermiş olduğu isyan ortaklarından birisinin getirdiği habere göre Balboa'nın durumu tehlikede. Elinden her şey alınmış olan Enkisu, hakimiyetini tanımayan haydutlar aleyhine İspanyol mahkemesine başvurmuş ve Balboa'yı uğradığı zararları ödemeye mahkum ettirmişti. Yakınında bulundukları Güneydeniz üzerinde gönderdikleri ve belki de Balboa'yı kurtaracak olan bir şey varsa, o da yaptığı hareketlerden ötürü Balboa'dan hesap istemek veya zincire vurup götürmek üzere bir hakimin ilk gelecek gemiden çıkacağı idi. Vasco Nuno'da Balboa mahvolduğunu anlıyor. Civarında bulunduğu Güneydeniz'ine ve altın kıyısına dair haberi almadan hükmü giydirmişler. Kendi kafası kumlarda yuvarlandığı sırada onlar bu haberden elbette yararlanacaklar. Onun davranışını, rüyalarına giren davranışı herhangi bir başkası yapacak. Balboa İspanya'dan artık bir şey umamaz. Kralın meşru valisini ölüme sürüklediğini, kimseye sorma lüzum görmeden de polis müdürünü makamından kovduğunu biliyorlar. Eğer sadece hapse mahkum edilir ve gözü pek olmanın hesabını cellat baltası altında ödemeyecek olursa ucuz kurtuldum diyecek. Güçlü dostlarının yardımı da akla gelmez. Zira artık kendi kudreti kalmamıştır ve en iyi şefaatçisi olan altın ise acınma sağlayamayacak kadar usul sesle konuşuyor henüz. Gözü pek oluşu yüzünden uğrayacağı cezadan onu tek şey kurtarabilir. Daha büyük çapta gözü pek davranır. Yargıçlar karaya çıkmadan ve onu yakalayıp bağlatmadan önce yeni denizi ve yeni altın ülkesini bulacak olursa kendini kurtarabilir. Burada kendisi için kabil olan tek kaçış, tek sığınma, insan ayağı basmamış topraklara doğru muhteşem bir yürüyüşe başlamak ve ölmezliğe sığınmak. Nuno de Balboa, bilinmeyen okyanusun keşfi için İspanya'dan istenilen 1000 kişinin beklenmemesi gerektiğine de böylece karar veriyor. Muazzam teşebbüsü her kararı veriveren bir avuç insanla göze almak daha yerinde. Elleri bağlı bir halde giyotine sürüklenmektense, tarihin en gözü pek serüven düşkünü diye şerefle ölmek elbette daha iyi. Nuno de Balboa sömürge halkını bir araya topluyor. Güçlükleri saklamadan dağlar arasındaki boğazları geçmek görüşünü onlara açıklıyor ve arkamdan gelmek isteyen var mı diye soruyor. Onun cesareti ötekileri de yüreklendiriyor. 190 kişi, yani sömürge halkının hemen hemen bütün eli silah tutanları hazırız cevabını veriyorlar. Teçhizat için pek fazla düşünmek gerekli değildir. Zira bu adamlar zaten aralıksız bir savaş halinde yaşamaktadırlar. Dar ağacından ya da zindandan kurtulmak isteyen Nuno de Balboa, kahraman ve haydut, serüven düşkünü ve asi Nuno de Balboa, işte böylece 1 Eylül 1513 tarihinde ölmezliğe doğru yürüyüşüne başlıyor. Ölmezlik anı. Panama çevresindeki dağlar arasında bulunan boğazlardan geçilmeye Balboa'nın hayat arkadaşı olan kabile reisi kızı Careta'nın küçük ülkesindeki Coiba ilinde başlanıyor. Bilgisizlik yüzünden Balboa'nın boğazın en dar yerini seçmemiş olması, sonradan da anlaşıldığı üzere, bu tehlikelerle dolu geçidi birkaç gün daha uzatmış bulunuyor. Fakat bilinmezliklerle dolu bir ülkeye yapılan böyle cesur bir atlayışta Balboa'nın her şeyden önce arkasını güvene almak için dost bir yerli kabileyi seçmeye önem vermesi gerekliydi. Yeniden hayata geliş. George Frederick Handel'in uşağı 13 Nisan 1737 tarihinde ve öğleden sonra Brook Street'teki evin zemin kat pencereleri önünde pek meşgul bir tavırla oturuyordu. Tütününün bittiğini canı sıkılarak fark etmişti. Gerçi dostu Dolly'nin dükkanından taze taze Quester markadan almak için iki sokak öteye yürümek yeterdi ama efendisinin öfkesinden korktuğu için bunu yapamıyordu. George Frederick Handel, kan hücumundan yüzü al al olmuş, şakaklarındaki damarlar ok gibi fırlamış bir halde, müthiş bir öfke içinde provadan eve dönmüş ve kapıyı çarparak kapamıştı. Uşak şimdi onun birinci katta bir aşağı bir yukarı gezindiğini işitiyordu. Efendisi o kadar sert sert basıyordu ki uşağın başının üstündeki tavan zangır zangır titriyordu. Böyle öfkeli günlerinde hizmette kusur göstermek hiç de akıllılık olmazdı. Uşak, lüleci çamurundan yapılmış kısa ağızlığından sigara dumanının düzenli mavi halkaları yerine sabun baloncukları çıkarmakla oyalanmaya çalışıyor. Küçük bir çanağa sabun köpüğü doldurmuş ve pencereden sokağa doğru renk renk balonlar üflemekle vakit geçiriyordu. Dışarıdan geçenler bunları görünce duruyor ve bastonları ile baloncukları dağıtarak uşağa takılıyor, gülüşüyor ve işaret ediyorlardı. Ama hiçbirinin de hayret ettiği yoktu. Zira Brook Street'teki bu evden her şey umulurdu. Geceleri birdenbire bu evden piyano sesleri yükselir ya da 8'de bir seslik bir yanlış yaptıkları için öfkesinden köpüren Alman'dan azar işiten şarkıcı bayanların hıçkırdıkları işitilirdi. Grosvenor Square'deki komşular Brook Street'in bu 25 numaralı evine uzun süredir tımarhane gözüyle bakmaktaydılar. Uşak sabun köpüklerini sessizce üflemeyi ısrarla sürdürüyordu. Bir süre sonra bu konudaki ustalığı iyiden iyiye artmış bulunuyordu ve üflediği mermer renkli yuvarlaklar gitgide öyle büyüyüp şeffaflaştılar ve öyle kolaylıkla daha yükseklere çıktılar ki sonunda karşı evin alçak çatısına kadar vardılar. Fakat uşağın birdenbire ödü patladı. Ağır bir vuru ile bütün ev zangır zangır titremişti. Camlar şangırdıyor, perdeler de sallanıyordu. Üst katta çok ağır ve kocaman bir şey yere vurulup parça parça edilmiş olmalıydı. Uşak hemen yerinden fırlamış ve merdivenleri tırmanıp efendisinin çalışma odasına yetişmişti. Ustanın çalışırken oturduğu koltuk boştu. Oda da bomboştu. Uşak tam yatak odasına koşacakken fal taşı gibi açık gözlerle yerde boylu boyuna yatan Handel'i gördü ve ilk korku ile bir an olduğu yerde kalınca boğuk ve ağır bir hırıltı işitti. Koskocaman adam sırt üstü yerde yatıyor ve inliyordu. Hatta gittikçe zayıflayan kısa kısa iniltiler çıkarıyor demek daha doğru olurdu. Dehşet içinde kalan uşak ölüyor diye aklından geçirdi ve yarı baygın efendisinin yardım için diz çöktü. Onu kaldırmaya ve mindere kadar götürmeye çalıştı ama bu dev gibi adamın vücudu öyle ağırdı ki sadece ensiz boyun atkısını çıkarıp atabildi ve hırıltı hemen kesildi. İşte bu sıradadır ki ustanın asistanı olan ve birkaç arya kopya etmek için gelmiş bulunan Christoph Schmidt'in merdiveni çıktığı görüldü. Onun da ödü patlamıştı. İkisi bir oldukları halde iri yarı adamı güçlükle yerinden kaldırabildiler. Bu sırada kolları ölü gibi iki yanından cansız cansız sallanmaktaydı. Başı dik duracak biçimde yatağına koydular. Schmidt uşağa giysilerini çıkar emrini verdi. Ben hekime koşuyorum, kendine gelinceye kadar su serp yüzüne. Christoph Schmidt vakit kaybetmemek için ceket bile giymeden dışarı fırlıyor. Brook Street'ten Bond Street'e doğru koşuyor ve uyumlu bir tırıstla geçen arabalara işaretler veriyor. Fakat onların sırtında bir gömlek soluk soluğa koşan bu şişman adama baktıkları bile yok. Sonunda bir araba Schmidt'i tanımış olan Lord Chandos'un arabacısı duruyor. Her türlü etiketi unutan adamcağız da tokmağa yapışıp kapıyı çekiyor ve müziğin büyük dostu ve sevgilisi üstadının en iyi koruyucusu olarak tanıdığı Lord'a haykırıyor. Handel ölüyor. Bir doktor çağıracağım. Lord onu hemen arabaya alıyor. Kamçı hayvanların sırtında adam akıllı şaklıyor. Fleet Street'teki bir evde tam o sırada idrar tahliline dalmış olan Doktor Jenkins'i işte böyle hastaya çağırıyorlar ve tek atlı arabasına atlayan hekim de Schmidt'le birlikte derhal Brook Street'e yollanıyor. Araba yol aldığı sırada Schmidt umutsuzlukla hep öfke yüzünden oldu diye dert yanıyor. Bu kör olasıca ses sanatçıları, bu hileci herifler her şeye itiraz ede ede adamcağızın canını çıkardılar. Tiyatroyu kurtarmak için bu yıl tam 4 opera yazdı. Fakat berikiler saraya ve karılara sığındılar. Ama hepsinden çok o İtalyan onları çıldırttı. Ah o yoluk suratlı titrek maymun. Onların yüzünden bir kârı olsaydı hiç değil. Biriktirdiği bütün parayı tam 10 bin lirayı bu işe koydu. Karşılık olarak da şimdi adamcağıza bu senetleri gösterip eziyet çektiriyor. Öldürünceye kadar rahatsız ediyorlar. Hiçbir insanın böylesine olağanüstü bir başarı kazandığı, kendini bu kadar işe verdiği görülmemiştir. Ama böylesine dev bile dayanamazdı. Allah'ım o ne adamdı, ne dahiydi. Doktor Jenkins hiç ağzını açmadan ve soğukkanlılıkla dinliyordu. Eve girmeden önce piposundan bir nefes daha çekti ve külünü silkeledi. Kaç yaşında var? Schmidt, 52'sinde cevabını verdi. Tehlikeli çağ. Boğa gibi çalışıp kendini yordu. Gerçi boğa kadar da kuvvetliydi. Ne yapmak kabil olduğunu hele bir bakalım da. Uşak bir tabak tutuyor. Christoph Schmidt, Handel'in ellerini yukarı kaldırıyor ve hekim de damarlara vuruyor. Açık renk ve sıcak bir kan fışkırıyor ve hemen o anda da kenetlenmiş duran dudakların arasından bir ferahlık soluğu çıkıyor. Handel derin derin nefes alıyor ve gözlerini açıyor. Fakat gözleri henüz halsizdir. Etrafını tanımıyormuş gibi bilinçsiz bakmaktadır ve içlerindeki ışık sönmüştür. Hekim kolu sarıyor. Artık yapacak fazla bir şey yoktu. Tam kalkacağı sırada Handel'in dudaklarını kıpırdattığını fark etti. Yaklaştı. Handel çok yavaş, adeta bir soluk halinde ve hırıldayan bir sesle "Her şey bitti," dedi. "Benden geçti. Artık gücüm kalmadı. Bu halde yaşamak istemem." Doktor Jenkins hastanın üzerine daha fazla eğildi. Gözlerden birinin cam gibi durduğunu, ötekinin ise canlı olduğunu görmüştü. Denemiş olmak için sağ kolunu kaldırdı. Fakat kol bir ölü gibi düştü. Sonra solunu kaldır ve bu kol hekimin kaldırdığı biçimde kaldı. Doktor Jenkins şimdi yeterince anlamıştı durumu. Hekim odadan çıktığında Schmidt ürke ürke ve şaşkın bir halde merdivene kadar arkasından geldi. Neymiş? Apopeksiya, sol tarafına inme inmiş. Acaba derken Schmidt durakladı. Acaba iyileşecek mi? Doktor Jenkins beceriksiz bir davranışla bir tutam enfiye aldı. Bu biçim sorulardan hoşlanmazdı. Belki de. Her şey kabildir. Acaba inmeli mi kalır? Herhangi bir mucize olmazsa belki de. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.